Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 38.
Atatürk bir sosyal devrimci olmadığı gibi kesinlikle sosyalist de değildi. Politik devrimi biçimseldi. Buna karşılık merkezi noktası laiklik olan kültür devrimi özgün ve çok geniş kapsamlıydı. Aslında Türkiye'yi yöneten sınıfın ve yönettiği devletin laikleştirilme çabaları daha 19. yüzyılda başlamış ve 1908'den sonra İttihat ve Terakki tarafından büyük bir gayretle ileriye doğru itilmişti. Ama dinin hükümet işlerinden tümüyle ayrı tutulmasına ilk karar veren Atatürk idi. Kendisinden önce iktidarda olanlar bu kadar ileri gitmeye cesaret edemedikleri gibi, kendi çevresindekiler de bu konuyu iyice yumuşatmaktan yanaydılar. Atatürk'ün laikliği kendisinden önce bu kuramı ele alanlar gibi devrim sonrası Fransa'sında kilise ile devletin bağlarının kesilmesine dayanan Fransız laisizm ilke ve uygulamasından esinlenmişti. Ama Türkiye'de uygulama farklıydı. Cumhuriyet yönetimi İslam'dan bağımsız olduğunu ilan ederken daha önce sultanların yaptığı gibi dini denetlemeyi sürdürmüştü. Mantık açısından bakınca Fransız laisizmi Müslüman bir topluma uygulanamazdı. Dinin kişiye özel olduğu ilkesi İslam tarihi açısından tutarlı değildir. Kur'an yalnızca ahlak ilkelerinin toplamı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed'in yarattığı devletin medeni hukuku ve ceza hukukuyla anayasasıdır. Kur'an'la birlikte peygamberin söz ve eylemleri, sünnet, toplumsal ve bireysel davranış biçimlerinin ayrıntılarını açıklayarak Müslümanlığın temelini oluşturur. Açık kafalı din düşünürleri kutsal yasaları farklı yorumlayabilir ve açıklayabilir. Ama bunların geçerliliğini yadsımak bir Müslüman için devrimci bir harekettir. Atatürk 1924 yılında hilafeti kaldırdıktan sonra işte bunu yaptı. Yayıncısı Fadi Rıfkı Atay, Kemalizmi İslamiyet'in reformu olarak tanımlarken, dinin ibadet kuralları dışındaki bütün kurallarını iptal eden bir reform olduğunu söylemişti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 303. Gerçekten de uygulamada böyle oldu. Türk Müslümanları ibadetlerini sürdürdüler ve Mustafa Kemal ne en yakın dostlarının ne de halkın özel ibadetlerine karıştı. Büyük kent topluluğu liderinden örnek aldı ve bir süre için dindarlık köhne bir görüş olarak kabul edildi ve camiler boşaldı. Bu geçici bir olguydu ama aynı zamanda ağır ağır ilerleyen organik dünyevileşmenin habercisiydi. Dinin özel bir seçim olduğu görüşünün kabul görmesine, devletin toplum davranışlarını düzenlemek için laik yasalar getirmesi de yardımcı oldu. Sonuç olarak kuramca mantıksız ama uygulamada geçerli olan, laikliğin içinde İslam diye tanımlanabilecek yeni bir biçim zaman içinde ortaya çıktı. Ne var ki Atatürk kendini hiçbir zaman bir din devrimcisi olarak görmedi. Akılcılık taraflısıydı ve en azından 1924'ten sonra yayınlanmasını desteklediği kitaplar materyalist ve determinist ideolojileri destekliyordu. İslam'da reform yapmak yolunda bir girişimden 1928'de derhal vazgeçildi. Atatürk'ün çevresindeki yaygın görüş, İslam'da yapılacak bir reformun kuru bir dalı aşılamak kadar yararsız olduğu yönündeydi. Dipnot Başar, sayfa 45, Tunçay, sayfa 220, not 19. Atatürk ancak dini yasalarla aradaki ilişkiyi kopardıktan sonra kadın ve erkek eşitliğini yasalaştırabildi. Başkentin gün görmüş Osmanlı toplumunda Türk kadınları oldukça geniş bir özgürlük kazanmışlardı. Büyük savaş sırasında Jön Türk hükümetinin başka çaresi kalmadığı için kadınları da çalıştırmaya başlaması kadın özgürlüğünü ilerletmişti. Ama İslamiyet medeni kanuna hükmettikçe tam eşitlik olanaksızdı ve kadın özgürlüğünde herhangi bir ilerlemeye karşı çıkılabilir ve tam tersine çevrilebilirdi. Türk kadınları elde ettikleri hakları Atatürk'e borçludur. Hiçbir ön koşul olmadan Batı yasalarının, Latin alfabesinin, Hristiyan takvim sisteminin ve hafta sonu tatilinin uygulamaya geçirilmesi gelişmiş toplumlarla iletişimi kolaylaştırdı. Atatürk halkına pozitif, laik bilginin verilmemiş olduğuna inanıyordu. Müslüman toplumlarda gözlemlenen cehaleti, bilginin sınırlarını zorladığı ülkelerden bilgi akışını destekleyerek ortadan kaldırmaya çabalıyordu. Atatürk ile yurt içinde kendisine muhalif olanlar arasındaki en temel fark, onun dış dünyadan korkmamasına karşın ötekilerin korkmasıydı. Onun milliyetçiliği dışa dönükken onlarınki içe dönüktü. Muhaliflerinin aksine halkının geri kalmışlığı ile yine halkının bunun üstesinden gelebilme yeteneğine olan tam inancını gerçekçi bir tespit içinde birleştirebiliyordu. Başkalarının söylediklerine genellikle kendisinin yapmadığı doğrudur. Özel yaşamında kadınları hiçbir zaman kendisiyle eşit olarak görmemişti. Belki de yabancı ülkelere yolculuk yapmamasının nedeni, kendi halkını yönlendirdiği dünyada rahat edemeyeceğiydi. Akılcılığı ve pozitif bilimlere bağlılığı onu gerçek dışı tarih ve dil kuramları yaratmaktan geri koymadı. Kuramsal olarak demokrattı ama kendi kültünü yarattı ve her zaman haklı olduğuna içtenlikle inandı. Mantığa saygı duyarken mantık dışı alışkanlıklarını sürdürmekten vazgeçmedi. Her şeye karşın hümanist ve evrensel bir dünya görüşü vardı. Yarattığı gençlik kültü, o zamanlar yaygın bir görüngü, cehaletle savaşırken İtalya, Almanya ve Sovyet Rusya'dan farklı olarak milli, ırkçı ya da sınıfsal düşmanlıklara yönelmedi. Övün, çalış, güven sloganı, kendi kendini yetiştirme ilkesini savunan İskoç yazar Samuel Smiles'ın felsefesini Türkiye'ye taşıdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özel girişimciliğin üzerindeki kısıtlamalar gevşetilince, Atatürk'ün teşvik ettiği kendine güven ruhu, geri kalmış bir ülkenin dünyanın 17. en büyük ekonomisine dönüşmesine yardımcı oldu. Dipnot: Milliyet gazetesinde 25 Nisan 1998 tarihinde Dünya Bankası raporundan alıntı, sınıflandırma satın alma gücü endeksine dayanmaktadır. Günümüzde Atatürk'e yöneltilen eleştiriler 3 ana başlık altında toplanıyor. Demokratik bir hükümet kurmamak, laiklik politikasıyla Türk toplumunu bölmek ve yönetenlerle yönetilenleri birbirinden ayırmak, etnik farklılıkları sindirmek ve özellikle geniş yerli Kürt topluluğunun haklarını yadsımak. Birinci eleştiriyi yanıtlamak en kolayıdır. Parlamenter demokrasi yönetenlerin özgür bir oylama ile seçildiği bir toplum ve devlet yapısı üzerindeki temel noktalarda fikir birliğine varılmasını gerektirir. Böyle bir fikir birliğinin yokluğunda parti politikaları birbiriyle çelişen etnik, dinsel ve yöresel grupların, aşiretlerin ve kabilelerin çatışma alanı biçimini alır. Atatürk'ün döneminde temel noktalar üzerinde bir anlaşma yoktu. Dahası iki dünya savaşı arasındaki sürede daha zengin ve daha iyi eğitimli toplumlarda bile demokrasi sürdürülememişti. Atatürk'ün aydın otoriterliği, özgür, özel yaşam biçimleri için yeterli bir boş alan ayırmıştı. Onun yaşadığı yıllarda bundan fazlası beklenemezdi. Atatürk'ün laiklik anlayışını eleştirenler Cumhuriyet'in yönetiminde İslam'a da yer vermiş olması gerektiğini öne sürüyorlar. Ama günümüzde kısa süre önce yaşanan deneyimler siyasal İslam'ın taleplerinde kapsayıcı olduğunu gösterdi. Mısır İslam'ı resmi din kabul etmekle kökten dincilerin terörünü önleyemedi. Elbette Atatürk'ün bir yandan laiklik üzerindeki taleplerini reddederken örgütlü İslam'a daha fazla saygı göstermiş olması gerektiği öne sürülebilir. Din adamlarına şiddetle karşı olduğu, hocalardan hiç hoşlanmadığı açıkça biliniyordu. Ama işin içinde duygular olmayınca bir kültür devrimi de olmaz. Bir kimsenin Atatürk'ü değerlendirmesi, en nihayetinde o kimsenin Avrupa'nın aydınlanma çağında geniş ölçüde din adamlarına karşı olanların şekillendirdiği, çağdaş uygarlığı nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Atatürk de onlar gibi hissediyordu. Türkiye'de Kürtler ve diğer etnik gruplara gelince, Atatürk reformcu, Türk milliyetçileriyle aynı görüşü paylaşıyordu. Gençlik yıllarında Mustafa Kemal'e esin kaynağı olan özgürlük şairi Namık Kemal, 1878 gibi çok erken bir tarihte, ülkemizde Türkçe dışındaki bütün dilleri yok etmeye çalışmalıyız. Ulusal birliğe karşı dil, belki de dinden daha sağlam bir engel oluşturur diye yazmıştı. Dipnot: Arai tarafından alıntı, sayfa 3. İstiklal Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Kürtlerden ayrıca söz etmiş ama hep kaderleri Türklerden kesinlikle ayrılamayacak kardeşler olduklarını söylemişti. Dipnot: Örnek olarak Mustafa Kemal'in 11 Ocak 1920 tarihinde Garzanlı Kürt Şeyhi Ziyaeddin'e gönderdiği telgrafa bakınız. Böylece Türk ile Kürt bu iki öz kardeş dindaş el ele vererek vahdet-i mukaddesesini müdafaya azim oldukça Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yani yardımıyla şüphesiz vatanımız istiklalimiz halas olacaktır yani kurtulacaktır. Atase, Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler, cilt 4, sayfa 195. Genel anlamda yerel bir kendini yönetim sistemi içinde Kürtlere özellik tanıma görüşünü de dile getirmişti. Dipnot, Mezopotamya, El-Cezire cephesi komutanlığına atanan General Nihat'a anılmış, Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 69, göreve gelişinden bir süre sonra 1920 yılında gönderilen talimatta Mustafa Kemal, tedricen bütün memlekette ve vasi mikyasta doğrudan doğruya halk tabakatının alakadar ve müessir olduğu surette idari-i mahalliyeler ihdası siyaseti dahiliyemiz icabındandır. Kürtlerle meskûn menatıkta ise hem siyaseti dahiliyemiz ve hem de siyaseti hariciyemiz noktayı nazarından tedricen mahalli bir idare ihdasını iltizam etmekteyiz diyordu. Dahili politikamız memleketin tümüne zamanla yayılıp nüfusu doğrudan etkileyecek yerel yönetimler biçimindedir. Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde ise gerek dahili gerek harici politika nedeniyle zaman içinde yerel yönetime geçilmesini gerekli görmekteyiz. Bu talimat meclisin 22 Temmuz 1922 tarihindeki gizli oturumda okundu. TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt 3 sayfa 551. Ama savaş kazanıldıktan sonra 1924 yılında yeni Cumhuriyet Anayasası merkezi bir devlet öngörmüş ve her vatandaşın Türkçe konuşması için baskı yapılmaya başlamıştı. Dipnot: 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yerel konseyler ya da Osmanlı Anayasası'nda kullanıldığı anlamda şuralar kurulmasını öngörüyordu. 1876 tarihli Osmanlı Anayasası'nda geçen Meclisi Umumi tanımı, Fransızcadaki Conseil General tanımının tercümesiydi. Bu konseyler ya da şuralar eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, kamu hizmetleri ve sosyal hizmetlerden sorumlu olacaktı. Madde 11. 1924 Anayasası kısaca vilayetler umuru, tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif esası üzerine idare olunur. Madde 91 diyerek bölgesel yönetimlerde daha geniş yetkilerin dağıtılacağından ve görevlerin belirleneceğinden söz ediyordu. Bakınız Aybay, sayfa 199-200. Cumhuriyetin bütün vatandaşlarını Türk olarak görme politikası etnik geçmişleri özel yaşam alanının içine itmeyi başarırken, yalnızca sayıları çok az olan Hristiyan azınlıklar ve etnik kimliklerine sımsıkı bağlı kalan milyonlarca Kürt bunun dışında kalmıştı. Kürt sorununun sürüp gitmesi Türk milliyetçiliğinin Atatürk'ün paylaştığı ama başlatmadığı hatalı bir yaklaşımın sonucudur. Daha sonraları onun tarih kuramları özümleme politikasına yapay bir haklılık getirmişti. Belki önce söz verdiği gibi özerklik tanıyabilirdi ama Kürtler o dönemde ve hala kendi aralarında bölündüğü ve dış denetimlere gösterdikleri direniş kadar büyük bir hırsla birbirleriyle savaştıkları için özerkliğin yasa ve düzenle bağdaşabilir olacağı kuşkuludur. Üstelik çağdaşlaştırma yolundaki reformların ülkenin dört bir köşesine götürülmesini de muhakkak ki engelleyebilirdi. Kendisinden önceki Fransız devrimcileri gibi Atatürk'le bir merkezden zorlanan çağdaşlık ile yasa ve düzen sistemini seçmişti. Yine de nedeni ne olursa olsun Kürt sorununun çözümünü kendisinden sonra gelenlere bırakmıştır. Atatürk özellikle Fransız Kuzey Afrika'sındaki ve İngiliz Hindistan'ındaki sömürge yönetimi altında yaşayan insanlar arasındaki milliyetçilere ilham kaynağı olmuştur. Ama o yalnızca bağımsızlığa layık olduğuna ve kendi çabalarıyla uygar bir konuma ulaşabileceğine inandığı ülkesi söz konusu olduğunda anti-emperyalistti. Avrupa imparatorluklarının uygarlıklarına hayranlık duyuyordu. Bunların sömürgelerindeki insanlara gelince onların da ancak kendi çabalarıyla bağımsız uluslar olabileceklerini düşünüyordu. Dipnot: Atatürk'ün afete yazdırdığı yurttaşlık bilgileri ulus oluşturmayı diğer uluslarla paralel olarak ayrı bir varlık olmaya çabalamak olarak tanımlıyordu. Her ulusun topraklarına sahip çıkmaya ve eşit muamele talep etmeye hakkı vardır. Ama Çinliler, Afganlar, Hintliler, Libya'da Trablus sakinleri, Tunuslular, Faslılar, Suriyeliler, Iraklar, Mısırlılar ve Arnavutlar özgür ya da bağımsız olmadıkları için ulus değil, ancak toplum olarak nitelendirilebilirlerdi. Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri, sayfa 25-26. İstiklal Savaşı sırasında Suriye'de Haşimilerin çevresine toplanan Müslüman milliyetçilerle ve İngiliz Hindistan'ındaki hilafet hareketiyle temasını sürdürmüştü. Bingazi'deki İtalyanlardan kaçan Sünusi liderini ülkesine kabul etmişti. Ama Lozan Konferansı'ndan sonra Avrupalı güçler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi imparatorlukları ya da etki alanları altındaki topraklarda kışkırtmalara neden olabileceği korkusunun yersiz olduğunu anladılar. Yabancı devrimciler Atatürk'ün Türkiye'sinde hoşgörüyle karşılanmıyordu. Anti-emperyalizm ihraç edilecek bir olgu değildi. Atatürk kendini geliştirmenin bireyler kadar toplumlar içinde geçerli olduğuna ve hedefinin de tek bir evrensel çağdaş uygarlığa katılmak olması gerektiğine inanıyordu. Türkiye'de Atatürk anıtlarının sayısı çoğalmaya devam ediyor. Ama onun esas önemli anıtı kurduğu ve şekillendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Günümüzde bölgesel bir güç olan Türkiye, yakın komşular için sık sık ve haksız bir biçimde bir korku kaynağı olurken, daha uzaktaki ülkeler için ürküntüyle karışık bir umut kaynağı olmaktadır. Atatürk'ün yaşamının son günlerinde Hatay'ın ayrı bir birim haline getirilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesine de yansımıştır. Her ikisi de Türklerin yaşadığı topraklarda imparatorluk sonrası ortaya çıkan düzenlemelerdir. Birincisi Fransızların Suriye'den, ikincisi ise İngilizlerin Kıbrıs'tan çekilmesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir. Her ikisi de Türk yayılmacılığının belirtisi değildir. Atatürk'ün bir yandan Türkiye'nin gelişmesini ve ülkenin bağımsızlığı ile bütünlüğünün korunmasını öngörürken, öte yandan sınır dışı maceralara girişilmesini engelleyen politikaları halen sürdürülmektedir. Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyetlere Türkiye'nin gösterdiği ilgi, Atatürk'ün Türk Birliği fikrini reddetmesine karşı çıkmak olarak yorumlanmamalıdır. Komşu Araplar, İranlılar ve Afganlılar da Sadabat Paktı'nı kendisi yaptırmıştı. Günümüzün değişen koşulları altında Türkiye akrabalarla daha yakın ilişkiye girmeyi kesinlikle onaylardı. Dış dünyanın Atatürk'ün politikasını anlaması uzun sürdü. Hala da onun şekillendirdiği ülkeyi yerleştirecek bir yer bulmakta zorlanıyor. Atatürk'ün ülkesini Avrupa'ya ve Batı'ya yönlendirdiği söylenir. Gerçekten de peşinde olduğu uygarlığın merkezi o zaman da bugün de Batı'dadır. Ama o coğrafi bir bölgeye değil bir ilkeye bağlıydı. Nerede olursa olsun çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve onun daha fazla gelişmesine katkıda bulunmak fikri çoğu Türk'ün esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Atatürk dünyaya Türklerin asker olarak kendilerini kanıtlayacaklarını gösterdi. Şimdi ise binlerce Türk kültür ve iş yaşamanın uluslararası ortamında kendilerini göstermektedir. Bu Atatürk'ün idealinin boş bir hayal olmadığını göstermektedir. Günümüzde Türk toplumu düzensiz ve bölünmüş gibi görünebilir. Atatürk ise düzene hayrandı. Saplantı derecesinde düzenli ve titizdi. İyi düzenlenmiş yeşil bir çevre özlemi taşıyordu. Vatandaşlarının çoğunun bugün içinde yaşadığı beton karmaşası onun özlemlerini adeta yalanlıyor. Falih Rıfkı Atay 30 yıl önce Atatürk'ün halka şapka giydirecek ve Latin alfabesini kullandıracak kadar güçlü ama bir şehir planlaması yaptırmayı beceremeyecek kadar güçsüz bir hükümet kurduğunu belirtmişti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 428. Bunun anlamı toplumsal gelişmenin ancak kendi hızıyla ilerleyeceğidir. Atatürk'ün tıpkı dünyada bir tek uygarlık olduğu gibi, yalnızca bir tek kültür olduğu inancı, belki edebiyat ve güzel sanatlar gibi yüksek kültür açısından doğru olabilir. Ama kültür, antropolojik açıdan insanların yaşam biçimleri olarak ele alındığı zaman, bunun böyle olmadığı açıktır. Atatürk'ün mensup olduğu sosyal sınıf Avrupa tarzını kolayca benimsemişti. Ama ülke nüfusunun tamamını aynı yönde ilerletmenin güçlüğünü yeterince tahmin edememişti. Yine de Atatürk'ün kültür devriminden sonra Türkiye'nin yerine oturmasının uzun sürmesi devrimi geçersiz kılmaz. Fransız Katolikleri ile laiklerinin hep birlikte Bastil gününü ortak bir başarının yıl dönümü olarak kutlamaları yakın bir olay halinde hala belleklerde canlıdır. Bütün bu sürede her geçen kuşakta Fransız devrimi yeniden değerlendirilmektedir. Türkiye'de şimdi Atatürk'ün kişiliği ve devrimlerinin konusu çevresinde ateşli tartışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu uzun zaman sürecektir. Bu arada Bolşevik devrimi tersine döndü. Atatürk'ün çağdaşı İran Şahı Rıza Pehlevi'nin başlattığı laikleşme süreci sona erdirildi. En azından Atatürk'ün reformları düşman baskılara, diğer çağdaş radikal değişim çabalarından daha fazla direndi. Mustafa Kemal'in taklit etmeye çalıştığı Batı değişti. Kemalizm de yeni bilgilere karşı açık olmayı sürdürürken otoriter geçmişinden sıyrılarak Batı ile birlikte değişim gösterebilir. Atatürk'ün verdiği mesaj Doğu ile Batı'nın evrensel laik değerler ve karşılıklı saygı temelinde bir araya gelebileceği, milliyetçilikle barışın uyumlu olabileceği, insan aklının yaşamdaki tek gerçek rehber olduğudur. Bu iyimser bir mesajdır ve geçerliliği her zaman kuşkulu olacaktır. Ama saygı gösterilmesi gereken bir ilkedir.
Ayrım sonu.